Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Gördün mü? Annem sevmiyor beni. Bunda şaşacak bir şey de yok. Yaşamak istiyorum. Aşık olunmak, açık parlak renkli bluzlar giymek istiyor. Bense 25 yaşına bastım. Ona artık genç olmadığını anımsatıyorum her an. Ben olmadığımda 32 yaşındadır. Benim yanımdaysa 43'ünde. İşte bunun için nefret ediyor benden. Ayrıca tiyatrodan haz etmediğimi de biliyor. O seviyor tiyatroyu. Tiyatro yoluyla insanlığa, kutsal sanata hizmet ettiğini sanıyor. Ama bence bugünün tiyatrosu tutuculuktan, boş ve geri şeylerin savunuculuğundan başka bir şey değil. Perde kalkıp da o üç duvarlı odada, sahnenin yapay ışığında, o büyük yeteneklerin, kutsal sanatın yüce kişilerinin, İnsanların nasıl yiyip içtiğini, seviştiğini, yürüdüğünü, nasıl ceket giydiğini bize betimlediklerini gördüğümde, bayağı tablolar ve tümcelerle, ancak man kafaların işine yarayacak o küçük, basit ahlakı şırınga etmeye çalıştıklarını izlediğimde, binlerce değişik görüntü arkasında hep aynı bayağı şeyi ısıtıp ısıtıp sunduklarında, Mopasa'nın kabalığı ve bayağılığıyla üstüne bir kara basan gibi çöken Eyfel Kulesi'nden kaçması gibi kaçıyorum ben de. Sayılı günlerimiz kaldı 2020'nin bitmesine. Zorlu bir yıldı. Çoğunlukla evde geçen, salgın, deprem, ekonomik kriz, karantina derken herkesin dünyasını karartan bir yıl. Sağlık çalışanlarına üzüldük, depremden ya da salgından hayatını kaybedenlere yandık. Bazılarımızın çok yakınlarıydı, bazılarımız uzaktan hissettik acıları. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama hepimizin ateşi aslında bu. Bu salgından acı bir haberle yanmadan çıkanlar bile hayatlarındaki bazı ışıkların söndüğünü fark ettiler hüzünle. Sanatın ışığıydı bu. Diyeceksiniz ki ölüm kalım söz konusuyken ya da ekmek peynir, sanat mı şimdi tek derdin? Ben de sanat ve sanatçı da bizim derdimiz olmalı diyeceğim. Ya da bu sektörde çalışan ve adını hiç anmadığımız işsiz kalan diğer insanlarda. Tiyatrocular perdelerini kapatmamak için direniyor. Müzisyenler konserlerini iptal ediyor. Ve sadece sahnedekiler değil, sahnenin gerisindekiler de işsiz kalıyor. Sinema sektörü desen neredeyse durmuş durumda. Ve sanatçılar hassas ruhlar. Bu yokluktan çok etkileniyorlar. Hüzünlü başladım ama merak etmeyin, konuyu bağlayacağım. Biz seyirciler içinde ne büyük eksiklik olduğunu söylemeden bağlayamam ama. Bir konser coşkusunu yaşamış, sinemada bir film seyrederken kendini beyaz perdede kaybetmiş, bir tiyatro salonunda sahnedeki oyuncunun terinin yere damlayışını görmüş herkes eksik bugünlerde. Online kesmez bizi arkadaşım. Evet neyse, dert mevzunu uzatmayalım. İçimdeki yangını sizinle böylece paylaştıktan sonra herkes yerlerini aldıysa konuya giriyorum. Ben okurumun bu bölümünün esas kızı bir teatora oyunu. Anton Çehov'un yazdığı, dünya tiyatrosunun en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Martı. Açılıştaki tirat, oyunun ana karakterlerinden Treplev'e aitti. Başarılı ve iddialı bir tiyatro oyuncusu olan Arkadina'nın oğlu o. Annesinin baskın kişiliği ve genç kalma çabalarının etkisiyle varlığını ortaya koymakta zorlanan, destek yerine hep kösteklerle karşılaşan, hatta neredeyse yok sayılan, değişimden yana genç bir yazar. Yeni biçimler gerek, yeni biçimler bulunamıyorsa hiçbir şey olmasın daha iyi diyen, tutuculuktan nefret eden bir yazar. Tiyatro hakkında bu sözleri. Martı da zaten onun yazdığı ve sahneye koyduğu bir oyunla açılıyor. Komşu çiftliğin kızı Nina'nın başrolde olduğu aile arasında bir gösteri bu. Treplev Nina'ya aşık. Nina da oyuncu olmak ve özgürlüğünü ilan etmek peşinde. Arkadina da bir başka yazara, kendini kanıtlamış, ünlü bir yazara aşık, Trigorin'e. Trigorin çapkın, akıllı, gözlemci, ancak oyunda da söylendiği gibi yazarlığı pek de Turgenev seviyesinde değil. Oyun Maşa ve Medvedenko'nun konuşmasıyla açılır. Oyun içindeki oyun başlamadan hemen öncedir bu sahne. Medvedenko da Maşa'ya aşıktır ve ona sorar. Neden hep karalar giyersiniz siz? Maşa yanıtlar. Hayatımın yasını tutuyorum. Çünkü Maşa da kendisiyle evlenmek isteyen, sürekli maddi yetersizliklerden dem vuran Medvedenko'ya değil, onunla hiç ilgilenmeyen Treplev'e aşıktır. Böyle tüm ilişkileri aşk üzerinden anlatınca, sanki sadece sevda meselelerini dert eden bir metinle karşı karşıyayız sanmış olabilir Martı'yı tanımayan dinleyicilerimiz. Öyle değil. Aşkın etkisinin de güçlü olduğu ama başka derin meselelerin de irdelendiği, yok öyle diyemeyeceğim, ima edildiği, hissettirildiği bir metin var elimizde, kulağımızda. Ah keşke gözlerimizin önünde de olsa yeniden. Tiyatro metinleri okumayanlardansanız bile bu bölümü dinlemeyi bırakmayın derim. Çünkü Martı bir tiyatro oyunu ama Çehov yalnızca bir piyes yazarı değil. Öykülerine de bayılırım ben. Eminim benim gibi başka sevenler de vardır aranızda. Konuğum da yine tiyatro dünyasından. Yani anlayacağınız bu sohbet biraz da oyunculuk ve tiyatro hakkında. Edebiyattan girip, konservatuar eğitiminden geçip, Çehov'a ve Martı'ya bağlayacağız konuyu. Hattın öbür ucunda Akasya Asıltürk ben efendim. Ve perde. Şimdi önüne bir metin geldi, sahneye koyulacak. Sen de bir rolü canlandıracaksın. İşte metni okumak, onu çözümlemek, metin üzerinden bir tiyatro oyununa hazırlanmak nasıl bir çalışma süreci?
Önce onu zaten bir edebi eser olarak görüyoruz ve öyle değerlendirip okuyoruz. Ama oyun okumak, sana daha önce de bahsettiğim gibi, çok da kolay bir şey değil. Çünkü bir oyun asla roman gibi akan, okunabilen, bir hikaye gibi okunabilen bir şey olmuyor. Ve ki aslında hepsi değil ama birçoğu öyle. Çok güzel okunanlar da var. Onu okurken biraz daha farklı. Kafada canlandırırken hayata da geçecekmiş gibi okuyoruz. Bir de tabii ki metin çözümlemek dediğin şey çok boyutlu, çok katmanlı bir şey. Bir rolü de çalışacağın için önce karakteri çözümlüyorsun ama bunu yaparken çünkü odak karakterin kendisi etrafındaki hikayeyi, dönemi, yazarın, oyun yazarının asıl anlatmak istediği konuları da irdelemen gerekiyor.
Konservatuvarda edebiyatın ağırlığı nasıldı? Yani şunu kastediyorum, elbette edebiyatsız bir tiyatro düşünülemez. Sadece ben bu çözümleme, metne bakma meselesindeki ağırlık nasıldı diye merak ediyorum. Yani bir oyunu ele alırken sadece sahnenin üzerine koymak olarak değil de metin olarak da herhalde üzerinde çok düşünüyordunuz, değil mi?
Tabii, çünkü genelde oyun yazarları düz metinleri de olan yazarlar. Zaten aslında süreç içerisinde gelişen bir şey bu. Ekoller arası, disiplinler arası bir şeye dönüşüyor yazarlık. Çoğu zaman, her zaman olmasa da çoğu zaman.
Şöyle diyebilirim, yazı, düz yazı iki boyutluysa herhalde oyun biraz daha üç boyutlu bir şey ve çok da heyecan verici bir yolculuk oluyor. Çünkü sahnelenecek bir şeyi yazmak bambaşka bir süreç. Bir oyun yazarını anlamak için o yüzden biz genelde onun metinlerini de okuyoruz. Kısa hikayeleri varsa hikayelerini ve ya da romanları varsa onları da mutlaka okuyoruz. Çünkü onun dünyası bu şekilde aslında kafamızda beliriyor. Bunu plastik sanatlarda da aslında çalışırken ya da incelerken biz de güzel sanatlar da okuduğumuz için bu şekilde gördük. Çünkü eğer başka ekollerde, kendi alanında başka ekollerde de çalıştıysa o yazarın dünyasına girmek için başka işlerini de mutlaka görmek gerekiyor. Yani tiyatro zaten ya da konservatuvar eğitimi edebiyattan ayrı düşünülemez. Hatta mitolojiden de ayrı düşünülemez. Hocamız Ahmet Cemal ile biz mitoloji okurken tabii derste demiştik ki biz bunları okuyoruz da ne işimize yarayacak? Çok cahilce biliyorum. Çok becerikli bir soru ama dedik yani çocuğun sonuçta. O da bize dedi ki canım dünya edebiyatını şu anda yapıyor olduğun tiyatroyu ve orada okuduğun metinleri anlayabilmen için oradaki betimlemeleri, hikaye örgüsünü ya da alttaki verilen mesajları, Demokles'in kılıcı gibi dediği zaman metinde bunu anlayabilmen için mitolojiyi bilmen gerekiyor. Tabii ki sessizliğe gömülüp okumaya devam ettik. Ve ben de süreç içerisinde çok faydasını gördüm. Aldığımız bütün bu yan derslerin aslında davranış psikolojisi ya da eğitim bilim gibi neden biz bu dersi görüyoruz dediğimiz derslerinde öyle.
Bütün bunlarla ilgili yapılan okumalar da tabii insanı her anlamda geliştiren şeyler. Evet. Sadece bir oyuncu olarak değil herhalde.
Tabii. Çünkü o metinleri gözlemleyebilmek için biraz bunları bilmek gerekiyor. Ama aynı zamanda insan olabilmek için bu şablon hikayelerin çoğunu bilmek gerekiyor. Ve bu şablon hikayeler sadece bize ilham ya da yol gösterici değil, çok büyük yazarlara da zaten yol göstermiş. Eğer mitoloji olmasaydı şimdi Shakespeare olabilir miydi? Ya da Shakespeare böyle olabilir miydi?
Oyunculuğun özü önce insanı anlamak bana sorarsanız. Sonra metinlere çok boyutlu bir çözümlemeyle yaklaşmak. Hele söz konusu bir klasik eserse nasıl bir yaklaşım benimseyeceğiniz daha da diken üstünde bir seçim oluyor. O günün şartlarını anlamak, yazarın ve karakterlerin dünyasına girmek, tarihin karanlık dehlizlerine dalmak. Tiyatro bu, kadim bir sanat. En güzel yanı da bir ekip çalışması olması, öyle değil mi? Sahne arkasından başlayıp sahnenin üstüne taşınan ve rahat koltuklarında oturan seyirciyle bütünleşen bir ekip çalışması. Hadi gelin biraz teatora övelim gibi oldu ama olacak o kadar. Sahne tozu yutmadıysak da bayağı kulis tozu yutmuşluğumuz var. Evet efendim, yavaş yavaş canımız, bir tanemiz, sevgili Anton Çehov'umuza gelelim mi? Kısa oyunları, öyküleri dışında tüm dünya sahnelerinde sürekli boy gösteren dört büyük eseriyle dünya tiyatrosunun baş köşesinde duran bir yazar Çehov. Martı'yı, Vişne Bahçesi'ni, Vanya Dayı'yı ya da Üç Kız Kardeş'i, birinden birini ya da hepsini muhakkak seyretmişsinizdir eğer bir tiyatro severseniz. 1860 yılında Rusya'nın bir liman şehri olan Taganrog'da dünyaya geliyor yazarımız. Babası bakkallığın yanı sıra kilise korosunu yöneten dindar bir adam. Annesi ise çocukluğunun yollarda geçmesi nedeniyle birçok ilginç olaya tanıklık etmiş ve bunları anlatmakta mahir bir kadın. Tam bir hikaye anlatıcısı o. Çehov, yeteneklerimizi babamızdan aldık ama ruhumuzu annemizden dermiş. Altı çocuklu bu ailenin otoriter ve sert babası resme de yetenekli, herhangi bir eğitim almadığı halde keman da çalabiliyor. Ama çocukları tarafından pek sevildiği söylenemez. Oğullarının iyi birer tüccar olmasını istemektedir. O yüzden bir abisiyle birlikte Anton'u bir Rus okulu yerine bir Yunan okuluna yazdırır. Ne de olsa Taganrog, Yunan tüccarların sık sık gelip gittiği bir liman şehridir. Yunanca şarttır. Ancak bu seçimin sonuçları bekleneni vermez. Çocuklar Yunancayı hiç öğrenemez ve Rus okuluna dönüş şart olur. Tam da aslında annelerinin istediği gibi. Taganrog Lisesi, Anton'un ilk yazılarını kaleme almaya başladığı ve daha sonra kitaplarında en çok kullanacağı mahlası, bir öğretmeninin taktığı Antosha Çehonte ismini edineceği yerdir. Aile, mali durumları iyice bozulunca onu geride bırakarak Moskova'ya taşınır ve Anton da kendini yazmaya verir ve mecburen çalışmaya da. Zaten yazar 44 yıllık ömrü boyunca eli iş tutmaya başladığı küçük yaşlardan itibaren yazmanın yanı sıra hep çok çalışmak zorunda kalacaktır. Liseyi bitirdikten sonra girdiği Moskova Üniversitesi'nin tıp fakültesinde eğitimini sürdürürken, aynı zamanda çeşitli dergilere yazdığı kısa hiciv öyküleri sayesinde hem kendini hem de ailesini geçindirmeyi başarır. Artık Moskova'dadır. Ve Taganrog'da başlayan edebiyat ve tiyatro ilgisi bu büyük ve gösterişli kentte giderek artar. Bu arada Antosha Çehonte'nin öyküleri çok sevilmekte, ünü de gün geçtikçe artmaktadır. Sonunda dönemin en ünlü mizah dergilerinden biri olan Oskolki'nin sahibi Nikolai Leikin'le tanışır. Aynı zamanda derginin başyazarı olan Leikin, Çehov'dan 100 satırı geçmeyecek, halkın kafasını bulandırmayacak, söylenmemesi gerekenleri söylemeden mizah yapabilecek öyküler ister. Ve belki de Çehov'un yalın yazmadaki ustalığı işte tam da bu noktada başlar. 19. yüzyıl Rus edebiyatının, evet yine o sularda yüzüyoruz ben okurumun sadık dinleyicisi, dünya edebiyatının bu büyük isminin durum öyküsünün kurucusu sayılması, yalınlıkla bir tutulması, şiirsel gerçekçiliğin ustası olarak kabul görmesi elbette büyük bir çabanın ürünüdür. Önce direnir Çehov, satır sayısının artması için mektuplar düzer Leikin'e. Sonra sınırların yaratıcı gücünü keşfeder. Yıllar sonra birçok yazara ilham olacak kısa öyküler de böyle doğar. Yazar ilk kitabını yine Antosha Çehonte adıyla tıp fakültesini bitirdiği yıl yayımlayacaktır. Melpomena masalları. Artık doktorluk yapmaktadır. Mesleğine gönülden bağlıdır. Yoksulların ayağına gidecek, ücretsiz tedavi edecek kadar hem de. Ve elbette tüm bu çabalar çok zamanını almaktadır. Bu yoğunlukta artık para da kazandığına göre yazmayı bırakmayı düşünmeye başlamıştır. Ancak Leikin'den aldığı bir St. Petersburg daveti onu edebiyat dünyasının iyice içine çekecek, büyük yazarları tanımasına vesile olacak, daha da önemlisi yazdıklarının fark edildiğini hissetmesini sağlayacaktır. Ve Rusya'nın en büyük gazetelerinden biri olan Novaya Vremya'dan teklif alır. İkinci öykü kitabı da yoldadır. Hem St. Petersburg'da gördüğü ilgi, hem de gazetenin kurucusu Alexis Suvorin'in ısrarıyla renkli öykülerin gerçek adıyla yayınlanmasına ikna olur. Artık edebiyat dünyasında bir Anton Çehov vardır. Takvimler 1886'yı göstermektedir. Rusya büyük değişimlerden geçmekte, devrime doğru hızla ilerlemektedir.
Çehov'u anlamak için o dönemin yapısını da Çarlık Rusyası'nın yıkılması, yeni dönem, yaşanan her şey, aralarındaki dönem savaşları, hatta işin siyasi kısmının onları konuşamayacak hale getirmesi, direkt söyleyemedikleri şeyleri sembollerle anlatabilmeleri bile aslında mükemmel bir edebiyat eserine dönüşmesini sağlamış.
Yapayalnızım. Bir şey söylemek için 100 yılda bir açarım ağzımı. Sesim bu boşlukta kederle çınlar ve hiç kimselere ulaşmaz. Siz de ey solgun alevler, işitmiyorsunuz beni. Sabah öncesinde çamurlu bataklıktan yükselirsiniz siz ve tam vaktine kadar sürtüp durursunuz, düşüncesizce, iradesizce, hiçbir yaşam kıpırtısı taşımaksızın. Sonsuz maddenin babası şeytan, bir yaşam kıpırtısı doğar korkusuyla, taşlarda ve sularda olduğu gibi, her an sizin atomlarınızı da değiştirir ve durmaksızın değişirsiniz. Evrende sürekli ve değişmez olarak sadece ruh kalır. Bomboş, derin bir kuyuya atılmış bir tutsak gibi neredeyim, beni ne bekliyor bilmiyorum. Fakat bir tek şey var bildiğim, çok iyi bildiğim. Maddi güçlerin yaratıcısı şeytanla amansız, acımasız kavgada zafer mutlaka benim olacak. Ve sonuçta da madde ile ruh eşsiz bir uyumla birleşip kaynaşacak. Dünyevi iradenin egemenliği başlayacak. Fakat uzun, yavaş, binlerce yıllık bir sürecin sonrasında hem ay, hem parlak Sirius, hem de yeryüzü toza dönüştükten sonra gerçekleşecek bu. Ama o zamana kadar dehşet, dehşet. Treplev'in yazdığı oyundan, Nina'nın repliklerinden yaptık bu alıntımızı da. Martin'in sahnesindeki sahneden. Güzel bir göl manzarasının önündedir o sahne. Çiftlik evindeki herkes de seyirci koltukları yerine dizilmiş sandalyelerin üstünde. Arkadina, Treplev, Trigorin, Maşa, Medvedenko tanıştığımız karakterler. Daha önce adını anmadığımız karakterler de var artık elbette sahnede. Sorin mesela, Arkadina'nın ağabeyi, çiftliğin sahibidir. Taşra hayatının sıkışmışlığının bir sembolü adeta. Şamreev, çiftliğin kahyası, Maşa'nın babası. Kendini fark ettirmek ve kabul ettirmek için zaman zaman aileye kafa tutmayı tercih eden, geçmişe duyduğu özlemle yaşayan bir adam. Karısı Polina, taşra hayatından kurtulmak arzusunda ve bu arzusunu gerçekleştirmek için doktorun aşkından medet umuyor. Doktor Dornsa, görmüş geçirmiş, 50'li yaşlarında ancak genç görünümlü, kadınlar tarafından beğenilen biri. Tüm karakterlerin hayalleri var. Gerçeklerle aralarında uçurum olan hayaller. Birbirleriyle konuşuyorlar ama sözcükler gökte bir bulut gibi kayıyor oradan oraya. Birbirlerini anlamıyorlar. Hatta bunun için bir çaba bile göstermiyorlar çoğu zaman. Hepsi hayallerinde mahpus sanki. Oyunun ana çatışma noktası da bu. Hayallerle gerçekler arasındaki bu büyük boşluk ve bu boşluğun tüm bu saydığımız insanların ilişkilerine gizli gizli ama kararlı bir şekilde sızmış olması. İletişimsizlik işte, her çağın en büyük derdi. Martı ilk kez 1896 yılında sahneleniyor. Ancak ne yazık ki büyük bir fiyasko oluyor bu ilk sahneleniş. Oysa o dönemde Çehov artık kabul görmüş, Puşkin ödülünü almış, İvanov adlı oyunuyla başarıyı yakalamış, Bozkır adlı kitabıyla kısa öyküden uzun öyküye çok parlak bir geçiş yapmış ve bu zorlayıcı ama etkileyici metinle eleştirmenler tarafından dönemin önemli yazarları Gogol ve Tolstoy'la bir tutulmaya başlanmıştır. Arada Orman Cini adlı beğenilmeyen bir oyun daha yazmış, kardeşinin ölümüyle birlikte hem tiyatro alanında hem de hayatın genelinde sessizliğe büründüğü bir dönemde geçirmiştir. Kendi deyimiyle yaşamı canını sıkmaktadır bu yıllarda. Ve hapishane hayatını daha yakından tanımak üzere Japonya'nın kuzeyinde bir ceza sömürgesi olan Sahalin'e gider. Sahalin Adası adlı gözlemlerini topladığı kitapta böylece ortaya çıkar. Sahalin'in ardından büyük bir Avrupa gezisi beklemektedir yazarı. Moskova'nın güneyindeki Melikova köyüne yerleştiğinde ise tüm bu gezilerin de sayesinde hayatının yazarlık açısından en üretken dönemi başlamıştır. Altıncı Koğuş, Üç Yıl, Mujikler, Bilinmeyen Bir Adamın Hikayesi gibi önemli eserlerini burada yazar. Martı da işte bu üretken dönemin ürünüdür. Modern oyunculuk anlayışına yön veren Konstantin Stanislavski, 1898 yılında Moskova Sanat Tiyatrosu'nda Martı'yı yeniden sahneye koyunca Martı'nın kaderi de değişir. Hatta yıllar önce beğenilmeyen Orman Cini'nin de. Çehov bu oyunun da üstünde yeniden çalışmış ve Vanya Dayı ismiyle Stanislavski'nin ellerine teslim etmiştir. Diğer iki oyunu Vişne Bahçesi ve Üç Kız Kardeş de aynı tiyatroda büyük başarı kazanacak, dünya tiyatro tarihinin en önemli eserleri arasında yerlerini alacaklardır. Atmosfer tiyatrosu olarak tanımlanır onun oyunları. Hareketten çok duygulara ağırlık vermektedir çünkü. Kırsal kesimi, o sıkışmışlığı, kapitalizmin yükselişinin Rusya'ya yansımasını, aristokratları ve onların hiçbir iş yapmadan yaşayışlarını gerçekçi bir üslupla, şiirsel bir yalınlıkla, hayat kadar basit bir olay örgüsüyle anlatan oyunlardır. Karakterleri, ruhsal dünyalarıyla da karşımızdadırlar. Ama öyle uzun boylu kendilerini anlatmazlar. Biz onların küçük bir jestinden, satır aralarına saklanmış kelimelerinden çözeriz duygularını, ruh hallerini.
Çehov'un oyunları için zaten aslında sahnede söylenenlerden çok söylenmeyenlerin etkisi olduğu konuşulur. Bir oyuncu için zorlayıcı bir süreç midir bu?
Bilmiyorum. Bence zaten oyunculuk zorlayıcı bir süreçte. bu zorunluluk hali aldığın keyifle karşılaştırılınca o kadar da çok önemli olmuyor. Ama bilinçli geçmesi gerekiyor sürecin. Gerçekten zor olan tek şey elinde o yetinin olmadığı durumlar. Bu herhalde bütün klasik sanat dalları için geçerlidir. Bu bale için de geçerlidir, opera için de geçerlidir. İhtiyacın olan araçları kullanmak için yeterli bilgin yoksa yarı yolda kalır.
Martı, bu söylenenlerden çok söylenmeyenler oyunlarından en iyi örneklerinden biri. Nereden kaynaklanıyor Martı'nın büyüsü bir oyun olarak sence?
Birincisi Çehov'un inatla biliyorsun bunun bir komedi olduğunu söylemesi galiba olup olabilecek en ironik ve zaman içerisinde yetişkin oldukça. Çünkü önüme Martı 16 yaşındayken çıktı ve benim için dehşet verici, sıkıcı bir oyundu. Ve Nina oynuyordum ve özellikle parça parça oynuyorduk. Çünkü aslında tamamıyla oyunu oynamıyorduk. Sedef Ecer Türkiye'ye yeni gelmişti ve işte Fransa'dan gelmiş, hevesli ve gerçekten iyi bir eğitim almış bir genç oyuncu ve hoca olarak da bize çok yönlü bir Çehov oyunu çalıştırmıştı. Çehov'un oyunlarından derlenmiş bir oyun çalıştırmıştı. Uzakta piyano sesleri ve bir de bir kolaj aslında çalıştırmıştı. Ve ben o zaman tabii çalıştığım parçayı, o oynadığım tiradı çok da anlayamamıştım. Ama zaman geçtikçe Çehov boyutlandıkça benim gözümde büyüdü ve özel bir yere oturdu. İlk üçte oldu Shakespeare, Çehov ve Brecht benim için çok önemli ve zaten herhalde bilinen en önemli yazarlardandır. Çehov'un boyutluluğunu zaman içerisinde olgunlaştıkça anlayabiliyorsun. Hikayesini kavrayabiliyorsun. Bunun için gerçekten biraz zamana ihtiyaç var. Tıpkı klasik çok iyi eserlerin ne bileyim Dostoyevski gençken okursun ama sonra bir daha eline alırsın. Sonra ileri dönemde bir daha eline alırsın bambaşka bir tadı olur. İşte galiba Çehov da biraz öyle. Çok boyutlu bir yazar ve insan yaş aldıkça ve deneyimleriyle onu çok iyi anlayabiliyor. Martı da keza öyle. Bir Trigori'nin içinde kopan fırtınaları anlamak için belki biraz zamana ihtiyacı var. Ya da Arkadina'nın yaşla ilgili yaşadığı o çıkmaz bir sanatçı, bir kadın sanatçı olarak yaşla ilgili yaşadığı o çıkmaz ve öfkesini, hıncını anlamak için belki biraz daha o yaşlara gelip bakmak gerekiyor. Boyutlanması için deneyim gerekiyor galiba Çehov'u anlamak için.
Çığır açıcı bir oyun olarak tanımlanıyor Martı. Neden?
Yine aslında dönemle ilgili bir şey. Belki o kadar çığır açmamıştır Stanislavski sahnelediğinde. Çünkü Stanislavski oyunu bir trajedi olan bir drama olarak gördü ve gerçekten o çıkmazı ve o çaresizliği, sıkışmışlığı istedi sahnelemek. Çünkü bu arada bunun çok daha fazla bir geri dönüşü vardı. O zaman buna komedi demek saçmalık gibi bir şey düşünebiliyor musun? İçerisinde bu kadar büyük trajedilerin olduğu bir şey. Bu bir komedi demesi şimdi için değil ama. Şimdi ben Martı'yı en son galiba Serdar Biliş rejisiyle izledim ve çok iyi anladığını düşünüyorum yazarı ve başarılı bulmuştum yorumunu ve gerçekten de içindeki o ironik duruma, o mizaha güldüm. Eğer öyle bir bakış açısıyla sahnelenebilirse bu çığır açan bir şey, yani döneminde içindeki kapsülün çok patlatılmadığı, tam olarak olması gerektiği gibi sahnelenememiş bir oyun Çehov'un eseri Martı. Ve zaten Çehov da bunu defalarca dile getiriyor.
Hatta ilk sahnelemesi Stanislavski'den de önce büyük bir şey oluyor değil mi? Rezalet oluyor. Hiç beğenilmiyor.
Evet. Ve anlayabiliyorum. Çünkü içindeki bazı sahneler, oyunun içinde oyun olan sahneler bile fazla çağının ilerisinde. Benim o oynadığım işte kertenkeleler, yılanlar, işte dünyanın sonunu anlatan bir oyun yapıyor. Çağının çok ilerisinde bir şey deniyor aslında Treble. Ve tabii ki annesi onu dekadan diye aşağılıyor. O saygın ve bilinen Moskova'da artık çok önemli bir oyun yazarı olmuş Trigorin bıyık altından gülüyor. Ama aslında bambaşka bir şey deneyen bir genç yazarın da nasıl dizine tekme yediğini de görüyoruz. Nasıl hevesinin kursağında bırakıldığını da görüyoruz. Ve bunu Çehov aslında kendi mizahıyla o kadar güzel anlatıyor ki. Ve o küçük insanların trajedisini trajikomik bir şey olarak anlatıyor aslında. Ben öyle bakamıyordum. Ben de bakamıyordum. Adam nasıl buna komedi demiş. E vardır bir bildiği herhalde diyordum ama sonra anlayabildim. O hırslarını, o hırsları yüzünden nasıl yarı yolda kaldıklarını. Çünkü Çehov bütün eserlerinde zaten biraz tatmine ulaşamamış, tıkanmış, bulunduğu yeri değiştiremeyen, dönüşemeyen insanları anlatır. O küçük insanların hikayesi derler ya, küçük insanları ne de güzel anlattınız. Aslında birazcık da bu kendini gerçekleştirememe halinin destanını yazmıştır. Belki de o yüzden zaten hala bugün bu kadar etkili olabiliyor.
Evet ve sanırım bu iletişimsizlik, insanların kendi içindeki yalnızlığı, birbirini anlayamaması da çok ağır basıyor eserlerinde ve özellikle Martı'da, öyle değil mi?
Evet ve üstüne üstlük iletişim kurmayı istemeyen ve hatta bunun farkında bile olmayan insanların diyalogları. Marsha ve eşinin iletişimi, o sıkışmış kadının oradan çıkmaya çalışması, bir aşkla, bir aşk yoluyla ancak çaresiz ve umutsuz bir aşkla çıkmaya çalışıp aslında zaten debelenip çıkamayacağını da biliyor olması o kadar boyutlu anlatmıştır ki o dönem için çok ileri.
Moskova Sanat Tiyatrosu, Çehov'un dört büyük oyununu dünyadaki tüm tiyatro topluluklarının repertuarına sunmuştur işte. Hem de yüzyılları aşan bir zaman diliminde. Günümüzde, 21. yüzyılda bile hala sahnelerin vazgeçilmezidir hepsi de. Çehov, aşkı da Moskova Sanat Tiyatrosu'nda bulmuştur. Yazarın 1901 yılında evlendiği Olga Knüper, tiyatronun oyuncularından biridir. Evlilikleri fazla uzun sürmez. Çünkü Anton Çehov, 1904'te, tedavi gördüğü Almanya'nın kaplıca şehri Badenweiler'de henüz 44 yaşındayken hayatını kaybeder. Ama bu aşktan geriye müthiş mektuplar kalır. Aşk ve sitem dolu mektuplar. Evlenmişlerdir ama ayrı şehirlerde yaşarlar karı koca. Çehov sağlığına iyi gelsin diye deniz kıyısına Yalta'ya yerleşmiştir çünkü. Ayrılık bu ilişkinin hamurunda vardır. Sitem de hep aşinadan gelir, biganeden gelmez ne de olsa. Hayatımın zenginliği, deli bozuğum benim. Bir çılgınlık yapmak istiyorsun sen. Ama ben istemiyorum. Bırakmayacağım seni. Benimsin sen. Benim. Bu alın, bu gözler, bu güzelim ipek saçlar benim. Tümüyle bana aitsin sen. Öyle akıllı, öyle yeteneklisin ki. Bugünün yazarlarının hepsinden üstünsün. Sen Rusya'nın biricik ümidisin. Sende öylesine bir içtenlik, yalınlık, tazelik, öyle sağlıklı bir humor var ki, bir insanı, bir doğa parçasını en belirgin çizgileriyle bir çırpıda yaratabiliyorsun sen. İnsanların yaşıyor senin. Seni heyecana kapılmadan okumanın olanağı var mı? Dal kavukluk yaptığımı, yalan söylediğimi mi sanıyorsun? Şu gözlerime bak. Bak, bir yalancının gözleri olabilir mi bunlar? Görüyorsun işte. Senin gerçek değerini ben biçebilirim anca. Sana doğruyu söyleyen tek kişiyim ben. Sevgilim benim, biricik erkeğim. Geliyorsun değil mi? Ha? Bırakmayacaksın beni değil mi? Evet, bu bölümde de Arkadina Trigorin'e yalvarıyor. Başka bir aşka koşmasın, yanında kalsın diye. Çünkü Nina'nın gençliği, ona duyduğu hayranlık ve ilgi aklını çelmiştir Trigorin'in. Aşk aslında hep işleri çetrefilleştiriyor değil mi? Ve yine hayallerle gerçekler arasında bir büyük boşluk. Sevdiğinizle seveniniz bir değilse, alın size bir koca çatışma daha. Ama Martı'da Nina'nın asıl büyük hayali Trigorin değil bana sorarsanız. O büyük şehirdeki şöhretin peşinde. Trigorin de bir simge onun için. Kendimce çözümlediysem bu aşkı da, işlerin kimsenin beklediği ya da arzuladığı gibi gitmediğini de söyleyip kötü haberi de vermiş olayım. Yalnızlıklarıyla kalıyor kahramanlarımız. Çünkü onlar bir Çehov oyununun kahramanı, unutmayın.
Senin için Martı'nın en cazibeli rolü hangisi?
Şimdi Arkadina mı diyemeyeceğim, Maşa.
Maşa. Neden?
Maşa ve Arkadina galiba, biraz Arkadina da var. Maşa'nın o çıkmaz hali, o sanki ayağını iki numara küçük gelen ayakkabıda sıkışan ve bir türlü çıkamıyor, o işin içerisinden çıkamıyor hali çok çekici geliyor bana, öyle bir şey oynamak. Keza Arkadina da çok güzel bir rol. Bütün oyuncular herhalde Nina oynamak ister ama Nina'ya hiç acımam da bu arada. Üstünlük durumu da çok zordur ama kendi etmiş ve bulmuştur. Çok hırslı bir küçük taşralıdır ve hatta bunun öz eleştirisini yapmaya gelir zaten Treplev'in yanına. Neden bastığım yerleri öpüyorsunuz der. Aslında işte yüzüme bile bakmamanız lazım. Aşağılamanız lazım beni. Yüzüme bile bakmamalısınız diye konuşur. Ve hatta utanır ondan karşısında olmaktan. Yüzüne bile bakamaz aslında onun, Treplev'in. Çünkü ona karşı kendini çok suçlu hisseder. Onun aşkı karşısında ve aşkının saflığı karşısında ezilir. Çünkü kendini hayran olduğu bir yazara sunmuştur, bir paçavra haline gelinceye kadar hem de sunmuştur ve doğal olarak büyük bir pişmanlıkla süklüm püklüm geri döner.
Erkek bir oyuncu olsaydın neyi oynamak isterdin Martı'da? Hangi rolü?
Treplev. Yani Trigorin'le oynamak, aslında hepsini oynamak isterdim, ne yalan söyleyeyim, çünkü bütün roller çok lezzetli. Orada tabii aklımıza gelenleri oynamayı tercih ederiz. Tabii rolün büyük için yoksa desek de aslında biraz var. Yani Treplev ya da Trigorin oynamak isterdim. Ya da işte Maşa, küçük bir rol olsa bile çok parlak bir rol olduğu için Maşa ve Arkadina ya da en son olarak da Nina oynamak isterdim. Çünkü bazen özellikle ben oyuncu olarak çok çelişiyorum. Büyük rol değil de o lezzetli rol, çekici rol daha önemli oluyor bizim için.
Doğru. Dişi denir değil mi onlar?
Dişi rol. Evet, dişi rol. Mesela benim şimdi oynadığım Karanlıkta Komedi, Bayan Furnival diye bir karakter oynuyorum. Konservatuvardayken orada esas kızlardan Claire'yi oynamıştım ve oyunu çıktıktan sonra demiştim, ben niye bu rolü oynamadım? Hay Allah demiştim içimden. Çünkü pek de istememiştik o rolü. Ortada kalmıştı. Ortada kaldığı için bir arkadaşımız oynamıştı. Çok tatlı bir rolmüş gerçekten demiştim. Ve hatta o zaman neler yapılabileceğini düşünmüştüm. Çat diye bu sene karşıma çıktı. Hem de Ilgın Rosmer Show'da çok güzel bir rol önermişken falan. Birden buna kaydı aklım. Aslında bakacak olursan diğeri koskoca İpsen, kocaman da bir roldü. Ama lezzetli rol kovalamak gibi bir zaafımız oluyor.
Hangimiz lezzet peşinde koşmuyoruz ki? Böylesine meşakkatli, aynı zamanda da keyifli bir meslekte elbette lezzetli rol peşinde olacak oyuncular. Güzel oyunlar bulsunlar, donanımlı sahneler, bol seyirci ve salgınsız destekli günler. Biz de bol bol iyi oyunlar, yetenekli oyuncular seyredelim yeniden.
Dinleyenlere Çehov oyunlarından Martı dışında birini daha önerelim desek hangisini söylersin?
Aynı anda söyleyelim mi?
Peki, birini sen birini ben mi söyleyeceğim?
Bence aynı oyunu söyleyeceğiz.
Öyle mi diyorsun? Ben üç kız kardeş diyorum, sen.
Evet, doğru söyledin. Bir dakika, ne demiştik? Martı Vanya'da, doğru ya, üç kız kardeş. Hayır, bir de bahçesi diyecektim.
Üç kız kardeşte hangi rolü istiyorsun hanımefendi?
Maşa.
Bak yine hiç maşa. Şaşırmadım.
Ben de şaşırmayacağını biliyordum.
Çelişkileri daha güçlü bir karakter değil mi Maşa?
Tabii. O dinamik sağlıyor. O dinamik de her zaman hoşumuza giden şey. Bir de Maşaları nedense hep böyle. Uzakta piyano seslerinde de Maşa kız kardeşinin adı bu arada, Çehov'un. Bir de kız kardeş kendini gerçekleştirememiş. Biraz böyle gölge karakter kalmış bir kız olduğundan çok da bana özellikle seçilmiş gibi gelir zaman zaman Maşa ismi. Tesadüf değilmiş gibi gelir.
Üç kız kardeş benim çocukluğum demek. Sahne değil, kulis tozu yutmuşluğumuz vardır dedim ya. Kent oyuncularında oynandığı zaman küçük bir kızım ben daha. Ve sahnede Akasya'nın bu oyundaki favori rolünde Meral Taygun var. Maşa'yı o canlandırıyor yani. Babam Kamran Yüce de onun silik eşini. Bir yandan kızıyorum kadına, babama, bir yandan da delice kıskanıyorum Maşa'yı ya da hadi adlı adınca söyleyeyim Meral Taygun'u. Babamın karısını oynuyor. Benim güzeller güzeli annem dururken ne yazık ki sahnede başka bir kadın var yanında. Çocuk aklımla oyunla gerçeği karıştırıyorum birbirine. Ama yine de piyesin içine düşmekten alıkoyamıyorum kendimi. O kadar güzel ki. Oyun da, Meral abla da. İşte böyle küçük bir çocukluk anısı da paylaşmış olayım sizinle. Oyuncunun kızı başlıklı bölümle yaptığımız bu kısa antraktan sonra Çehov'a dönelim mi? Çenem açılırsa durduramazsınız zira. Oyunlarından söz ediyoruz elbette ağırlıklı olarak ama Çehov'un öykülerindeki o yalın lezzet çok değerlidir edebiyat tarihi için. Modern dram sanatı kadar modern öykücülükte de bir öncüdür Anton Çehov. Geçenlerde Storytel TR için Bozkır ve diğer bazı öykülerinin kısaltılmış versiyonlarını okudum ve Bozkır'ın uzun halini de tekrar elime alma hevesi doğdu içimde. Ve bu uzun öyküsünde Çehov'un hemen hemen hiçbir büyük olay olmaksızın bir çocuğun gözünden Rusya'nın steplerini anlatışına hayran oldum bir kez daha. Her sahne ayrı bir tablo gibi sanki. Okurdan içinde kaybolmayı bekliyor. Çok etkileyici.
Öykülerini de okur musun Çehov'un, sever misin?
Okurum ve hızla unuturum. Çok acayip değil mi? Okurum, bütün öykülerini okudum. Hadi bana bir örnek ver de sen bir şey söyleyemem. O kısa küçük oyunları da öyle ki ben onlardan bir tanesini bir özel okulda hocalık yaptığım dönem konservatuvarda öğrenciydim, son sınıftaydım. Sahneledim, hatta 4-5 ödül aldı sevgili doktor. Hatta sadece sevgili doktor değil, insan denen garip hayvan ve sevgili doktor. Onu da hatırlamıyorum. Çehov diye koymuştum. Bazı oyunları hayal meyal hatırlıyorum. Çok da güzeldir bu arada. Gerçekten inanılmaz akıcıdır. Tek hatırlamıyorum.
Şunu soracaktım aslında. Öyküleri okurken belki bunu hatırlarsın. Sende kalan genel olarak nasıl duygulardır öykülerden geriye kalan? Yani öyküleri teker teker detaylı tabii ki. O kadar çok şey okunuyor ki hatırlayamıyor insan, doğru. Duygu olarak, havası, atmosferi olarak geriye kalan nasıl diye soracaktım, sende kalan.
Çehov'un ülkesine olan büyük ilgisi ve aşkı diyebilirim çok rahatlıkla. Ve şöyle diyebilirim, yalınlık. Duygu olarak da yalınlık. Hatta çok iyi arkadaşlar Gorki ile, hem çok çatışıyorlar hem iyi arkadaşlar. Gorki'ye sence deniz ne ifade ediyor senin için diye sorar. Gorki halkların özgürlükleri ve dalgalarla diye uzun bir açıklama yapar. Peki senin için ne ifade ediyor diye sorar Çehov. Çehov der ki deniz engindir. Bunu yalın yazmayı hatırlatması için hep aklında tutarım.
Tiyatroya hasret günlerde bir nebze olsun tiyatro heyecanı getirebildikse ne âlâ. Online izlenebilecek siteleri ziyaret edebilirsiniz. Hâlâ açık olan sahnelere sıkı önlemlerinizi alıp gidebilirsiniz hasret gidermek için. Belki tiyatro oyunlarını sadece izlemenin değil, okumanın da güzel bir deneyim olabileceğine dair küçük bir ışık yakmışızdır ha, ne dersiniz? O zaman daha da mutlu olurum ben şahsen. Ama yok, piyes okumam arkadaş diyor. Kesin kararınızı bildiriyorsanız, Çehov'un öykülerine davet ediyorum o zaman sizi. Her şey basit olmalıdır. Tümüyle basit demiş yazar. Hayat kadar basit, hayat kadar karmaşık öykü ya da oyunlarda kaybolma davetimi geri çevirecek değilsiniz herhalde. Ey ben okurum dinleyicisi! Bu bölümün esas kızı Martı'yı Atol Behramoğlu'nun çevirisinden İş Bankası Kültür Yayınları baskısından okudum. Üç kız kardeş, Banyadayı ve Vişne Bahçesi'nin bölümde sözü geçen Bozkır'ın da yayıncısı aynı. Sadece Bozkır'ın çevirmeni farklı, Ayşe Hacı Hasanoğlu. Ama Çehov'un eserleri Everest, Mitos Boyut, Yordam Kitap, Bilge Kültür Sanat ve İletişim gibi yayın evleri tarafından da yayınlanıyor. Storytel TR'de öykülerinin seslendirilmiş versiyonunu da bulabilirsiniz. Sesli kitaplar, İletişim Yayınları baskıları baz alınarak hazırlandı. Albion'un Kızı, Yolunu Şaşıranlar, Düello şu anda dinlemek için sizi bekliyor. Kunduracı ile İblis, Mutlu Son başlıklı diğer ciltler de yoldadır sanırım. Ayrıca daha önce de sözünü ettiğim gibi, Bozkır ve bazı öykülerinin çocuklar için kısaltılmış versiyonunu da ben seslendirdim. Yakında yayına girerler. Hatta belki siz bu podcast'i dinlerken girmiş bile olabilirler. Bu kitaplar da İş Bankası Kültür Yayınları tarafından okurlara ulaştırılmış. Söylemeden geçmeyeyim, Storytel TR'de yine tiyatro hasretinizi birazcık olsun gidermek için tiyatro oyunları da var. Onlardan biri de Çehov'un Tütünün Zararları adlı eseri. Bu oyuna sesiyle hayat veren de Salih Bademci. Bölüm konuğum da Oyuncu arkadaşım Akasya asıl Türkmendi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan Akasya birçok oyun ve filmde rol aldı. Daha çocukken Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, daha sonra Semaver Kumpanya, Devlet Tiyatrosu, Bol Sahne gibi çeşitli topluluklarla çalıştı. En son Jest Tiyatro'yla Karanlıkta Komedi adlı oyunda sahneye çıkıyordu. Ha bir de çocuk kitapları yazdı. Mandolin Yayınları'ndan Koca Ayaklı Cinderella, Bitli Rapunzel, İstilacı Hansel ve Gretel ve son olarak da Masal Perest'ten Kuş Ağacı adlı kitapları çıktı. Kuş Ağacı'nın çizimleri de resimlerine hayran olduğum Mustafa Delioğlu'na ait. Akasya vakit ayırdı, benimle Çehov ve Mart'ı konuştu, çok tatlı oldu. Sağ olsun.
Çehov oynadıktan sonra bir oyuncu asla eskisi gibi olamaz gibi hissetmişimdir ben hep. Çünkü o kadar boyutlu düşünmeyi bir kere becerdin mi, çalıştın mı Çehov, o sonra oynadığın her şeye tezahür eder ve gizli bir öğretmen gibidir Çehov. Çehov oynamak o yüzden bence bir incelik, bir zarif bir dikiş gibi, kat yeri olmayan bir kağıt gibi gözükmesi gerekiyor. O yüzden Çehov oynamak bir oyuncu için milat.
Ben okurumun bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son söz Martı'dan Treplev'den gelsin. Bırakalım replikler uçuşsun zihinlerimizde. Nina, nefret ettim sizden. Lanetler yağdırdım. Mektuplarınızı, fotoğraflarınızı yırtıp attım. Ama her an bütün benliğimin size sonsuza dek bağlı olduğunu biliyordum. Sizi sevmemek elimde değil Nina. Sizi yitirdiğim, yazdıklarımın yayınlanmaya başladığı zamandan beri hayat dayanılmaz bir şey oldu benim için. Sanki ansızın koparıldım gençliğimden. Ve bazen bu dünyada 90 yıldır yaşıyormuşum gibi geliyor bana. Size sesleniyor, ayaklarınızın bastığı toprağı öpüyor. Nereye baksam yüzünüzü, hayatımın en güzel yıllarında bana ışıldayan o sevgili gülümsemenizi görüyorum.